Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın ikinci iş gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları 7 Aralık 2021 Salı'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize, sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin sesiradyosu.com ve trtmemleketimfm.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizle sizlerle olacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve kendi kendimize psikoterapi yolculuğumuzda bu hafta düşünceleri konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde Atalardan Yadigar köşemizde sizlerle olacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Bu hafta Anadolu'muzun değerlerinden biri olan Erzurumlu halk ozanı Aşık Yaşar Reyhani'nin hayatı ve eserleri üzerine sohbet edeceğiz. Çayınız kahveniz hazırsa biz de hazırız. Güne Bakan başladı.
Yoluna vardım, verdiği çevreyi koydum. açılan gonca gül gibi. Sandım kan damlamış karının üstüne. Alma alma yanakları al gibi. Boyu uzar gider sel bir dal gibi. Seherde açılan gonca gül gibi. Sandım kan damlamış karının üstüne.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız var. Hakan hocam merhaba, hoş geldiniz Güne Bakan'a.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Kıymetli hocam, kendi kendimize psikoterapi yolculuğumuz devam ediyor. Bu hafta sizinle düşünceleri konuşacağız. Düşünce nedir? Algı ve düşüncelerle ilgili bileşenlerimiz nelerdir? Bizi bu düşünceler nasıl etkiler? Bu konulara değineceğiz sizlerle inşallah. Bu düşüncelerle ilgili araştırma yaparken Hazreti Mevlana'nın şöyle güzel bir sözü karşıma çıktı. Müsaade ederseniz onu sizinle ve dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Şöyle diyor Hazreti Mevlana: "Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun." Böyle söylemiş Mevlana.
Evet, evet. Aslında bütün meselenin özünü bu cümle ortaya koyuyor gayet veciz bir şekilde.
Evet.
Aslında yine hani bilimin bulduğu pek çok şey insanlığın ortak mirasında, sağduyusunda da zaten var olan şeyler. Onun da güzel bir örneği bu aslında.
Evet. Kıymetli hocam, isterseniz meselenin en başından başlayalım. Düşünce nedir? Nasıl oluşur?
Evet.
Böyle kelime anlamı itibariyle düşlemekten geliyor değil mi?
Evet. Türkçemizde o aslında çok yine hoş bir yakınlık. Çünkü düşünce dediğimiz şey aslında zihnimizde olup biten bir faaliyet. Şimdi sözcükler eğer kağıdın üstünde olursa, örneğin bizim kitaptaki gibi ya da bilgisayar ekranında gördüğümüz gibi, hı hı, o zaman bunlara yazı diyoruz. Hani kağıdın üstünde olduğunda sözcükler, bu bir yazı diyoruz. Şu anda ağzımızdan ses dalgası halinde çıkıyor yine sözcükler. Buna konuşma diyoruz. Sözcükler kafamızın içinde, zihnimizde olduğunda da bir tür iç konuşma gibi, buna da düşünce diyoruz. Ama tabii şöyle bir farkı var bunun, hani konuşmadan ya da bazı belki yazıdan, nesir türü yazıdan, görüntüler de içeriyor. O zaman belki aslında bir tür resimli roman gibi de düşünülebilir. Yani iki tür aslında zihinsel faaliyetimiz var düşünce dediğimizde. Hem sözel düşüncelerimiz hem de imajlar, görüntüler. Örneğin ben işte size Süleymaniye Camisi desem ya da Eyfel Kulesi desem,
hemen zihnimde canlanıyor o görüntü.
Evet, hemen zihnimizde o görüntüde canlanıyor. Bir resim, bir kare hemen zihnimizde canlanır. İşte mesela siz bir şeyler söylediğinizde de benim zihnimde bir şeyler canlanıyor. Ben size bir şey söylediğimde de canlanıyor. Normal konuşmaya göre, hani ya da yazı diline göre düşüncenin farkı nedir? Düşünce daha telegrafiktir, daha kısadır. Kendi kendimizle yaptığımız bir iç konuşma olduğu için daha kesik kesiktir. Noktası virgülü tabii olmayabilir. Böyle yani konuştuğumuz kadar düzgün bir şekilde işte öznesi, efendim eylemi, fiili olan bir şekilde düşünmüyoruz. Daha hızlı, daha karmaşık bir süreç. Görüntülerin de araya girdiği hızlı bir süreç. Ama özünde diyelim siz bu soruyu bana sorduğunuzda ya nasıl cevaplasam acaba dediğim anda aslında düşünmeye başlamış oluyoruz. Yani düşünce faaliyeti insanın ne diyelim ayrılmaz bir parçası. Belki de işte diğer canlılardan da bizi en çok ayıran özelliğimiz bu düşünce meselesi. Hatta şöyle de bir şey yapayım. Şimdi biyolojide ya da antropolojide işte türler tanımlanırken çeşitli isimler veriliyor. İnsan işte homo sapiens. Sapien düşünmek demek. Hatta homo sapiens sapien bugünkü modern insan. Yani düşündüğünü düşünen insan, düşündüğünü bilen insan anlamına geliyor. Homo insan türünü tanımlayan genel isim. Sapien eklediğimizde düşünen insan olmuş oluyor. Hı hı. Düşündüğünü düşünen insan. O zaman aslında hani nedir bu canlı türünün, insan dediğimiz canlı türünü diğer canlılardan ya da diğer varlıklardan ayıran dediğimizde aslında düşünme, tabii o düşünceyle de bağlantılı yine konuşma, yazma faaliyeti bizi diğer canlılardan ayırıyor ve bugün insanı diğer canlılardan ayıran başka ne özellik varsa, hani toplumsal anlamında, kültür anlamında, yaşantı biçimi anlamında, onların hepsi de işte bu düşünce dediğimiz faaliyetin bir ürünü ya da sonucu.
Evet.
Olumlu ve olumsuzluğuyla tabii.
Hakan Hocam, biriyle tanıştığımızda ilk 5 saniye çok önemlidir derler. Olumlu ya da olumsuz karşıdaki kişi bir yargıya varır.
Evet.
Değil mi? O zaman evet. Düşünce çok kısa bir süre içerisinde oluşuyor beynimizde.
Şimdi böyle de olmak durumunda. Neden? İşte yine insanın bu düşünce özelliğiyle bağlantılı bir başka yanımız var. Biz yaşantılardan bir takım sonuçlar çıkartıyoruz, kalıplar çıkartıyoruz ve bu bizim psikolojide şema dediğimiz yapılar bunlar. Yine bunlar da düşünsel yapılar, bilişsel yapılar. Bir tür şablonlar, yani hayatı, dünyayı, olayları, algıları değerlendirmek için kullandığımız şablonlar. Daha sonra ne oluyor? Bu şablonları kullanarak yeni olayları da hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu bir kısa yol. Biz eğer her karşımıza çıkan nesneyi sıfırdan, hiç tanımıyormuş gibi, bilmiyormuş gibi davransak, o zaman çok yavaş hareket ederiz. Bu da bizim hayatımızı sürdürmemiz açısından çok büyük zorluklar getirir. Hı hı. Yani insan hiçbir, yani en hızlı canlı değil, en güçlü canlı değil, en dayanıklı canlı değil. Pek çok açıdan zafiyetlerimiz var. Yani örneğin bir balık yumurtadan çıkıyor ve direktman hayata karışıyor. Anne baba bakımı, desteği falan öyle bir şey yok. Canlılar daha karmaşıklaştıkça, daha ilerledikçe daha desteğe muhtaç geliyor.
Evet, hale ama geliyor. İnsan öyle değil.
İnsan o açıdan en çok, yani en uzun süre hayatta kalabilmesi için en uzun süre birilerinin ona bakmasına muhtaç olan canlı insan. Hı hı. Bu anlamda da zayıf bir canlı aslında insanoğlu. Özellikle hani 10 yaşa kadar düşünün. Birinin işte sizi desteklemesi, bakması çok çok önemli. Orada da yine aynı şekilde insanın bu düşünce özelliği, düşünme özelliği inanılmaz derecede hızlı bir şekilde çalışarak bütün yaşantılarla, bütün deneyimlerle onları bir tür hatta sünger gibi içine çekerek hızlı bir şekilde işte dili öğrenerek, konuşmayı öğrenerek, kuralları öğrenerek, ne yaparsam ne olur onu öğrenerek bir anlamda hayatta kalmaya, kendisini hayatı kolaylaştırmaya, var kalmaya çalışıyor insanoğlu. Ve bu amaçla kullandığımız bizim en önemli özelliğimiz de yine bu düşünce özelliğimiz.
Evet. Az önce zayıfız dediniz ya hocam, hemen aklıma evet. Bir ayet meali geldi. Allah-u Teala insanın zayıf yaratıldığından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet, hakikaten evet. Öyle zayıfız, öyle aciziz ki gözle göremediğimiz bir mikropa, virüse yeniliyoruz. Yataklara evet. Düşüyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. İşte koronavirüsle mücadele ediyoruz. İnsanlığın elinden pek bir şey gelmiyor. O kadar aciziz yani.
Evet. Şimdi işte bizim o sahip olduğumuz kabiliyet ki yine mesela enteresan bir şekilde bu psikoloji, daha doğrusu terapi kuramlarından ACT diye bir bilişsel davranışçı terapi türü var. Stephen Hayes adında Amerikalı bir profesör, bir psikoloğun kurduğu bir tür davranışçı terapi. Tabii o da insanın bu düşünme, dil sahibi olma özelliğine çok önem veren bir kuram. Dilin nasıl oluştuğunu ve insan problemlerindeki, insan psikolojisindeki olumsuz yanlarını, ruhsal rahatsızlıklardaki oluşumundaki katkısını da inceleyen bir ekol. O bu kutsal kitaplarda geçen, hani Adem'in cennetten dünyaya gelmesi şeyini, insanın aslında dille, yani konuşmayı öğrenmesiyle birlikte ayrı bir merhaleye geçtiğini, hani ruhsal acıları ve ızdıraplarının da onunla birlikte başladığını anlatır. Onunla bir paralellik kurar. Hani ne oluyor da insan dil sahibi olduğunda, yani aslında bir anlamda düşünce sahibi olduğunda hem insan haline gelmiş oluyor, daha ne diyelim, farklı bir özellik kazanmış oluyor, ama bir yandan da daha acı çekmeye, hata yapmaya, yanlış yapmaya da eğilimli hale gelmiş oluyor. Çünkü evet, konuşma bizi insan yapan şey, ama aynı zamanda insani ızdırapların, hataların, insanların birbirine yaşattıkları belki olumsuzlukların, acıların, birbirimize verdiğimiz zararların kökeninde de bu dil ve düşünme özelliğimiz var. Yani dil ve düşünme aslında insana hem iyi yapabilme, hem kötüyü yapabilme, hem iyi yaşama, hem kötüyü yaşama özelliğini de diğer canlılardan farklı bir şekilde kazandırmış oluyor.
Evet. Hakan Hocam, şimdi insan düşünen ve irade sahibi olan bir varlık. Bu yönümüzde de diğer canlılardan ayrılıyoruz. Şunu merak ediyorum. Düşüncelerimizin davranışlarımızda, tepkilerimizde nasıl bir rolü var?
Bir kısım şey var ki, özellikle bizim yapısal olarak da eğilimli olduğumuz algı düzeyinde bir yaşantıyla hemen duygusal bir reaksiyona yol açabilmiş. Örneğin bir yılan gördüğümüzde, örneğin işte il yarı hırlayan, havlayan bir üstümüze doğru gelen köpek gördüğümüzde hepimiz hemen korkarız. Yani hiç düşünmeye vakit bile kalmaksın, düşünmeden. Hatta bazı çalışmalar gösteriyor ki daha biz ne gördüğümüzü bile algılamadan bu tür uyaranlarda, bu tür dış durumlarda hemen bedensel tepki ortaya çıkıyor, bedensel uyarılma başlıyor. Tabii bu mini saniyelerle olan bir fark. Yani bizim fark edebileceğimiz bir şey değil. Hani biz onu görür görmez korktuk gibi düşünüyoruz, ama daha biz ne gördüğümüzü bile tanımlamadan vücut, beyin o tepkiyi üretebiliyor. Şimdi ama alışık olmadığımız yeni uyaranlardaysa daha yavaş bir düşünme süreci söz konusu. Örneğin hani buzdolabınızı açarken her gün evinizde aynı yerde duran dolabı otomatik bir şekilde yaparsınız bunu. Ama diyelim buzdolabınızın yerine bir başka bir şey var, ya da dolap açık mesela, ya da içindeki eşyalar yere saçılmış. Öyle gördüğünüzde hemen ne başlar? Farklı bir uyaran, farklı bir dış durum olduğu için düşünme süreci başlar. Acaba ne oldu? Ben mi açık unuttum? Eve biri mi girdi? Ne oluyor? Gibi. Arkasından da ne gelir tabii? Duygusal tepki, merak gelir. Yani bazen doğrudan doğruya algı, duygusal tepki, bazen algı, düşünce, duygusal tepki. Hemen basit bir deney yapabiliriz. Diyelim şu an gözlerimizi kapatalım hepimiz ve görebileceğimiz alanda şu ana kadar ne gördüğümüzü düşünelim. Gördüklerimizden ne hatırlıyoruz, neleri gördük. Şimdi ben işte hatırladım, bir kutu var, onu gördüm. Efendim dosyayı gördüm. Peki bu gördüklerimiz bizde Yani bu algılar herhangi bir duygusal tepki oluşturdu mu? Hayır, oluşturmadı bende. Yani kutu orada duruyor, kutuyu gördüm ama bir duygusal tepkim yok. Dosyayı gördüm, duygusal tepkim yok. Ama diyelim o kutuyu gördüğümde bir çikolata kutusu, bunun üzerine ya ben de çok mu yiyorum, kilo mu alırım, şundan yesem mi, yemesem mi? Hı hı. O zaman ne başlar? Hemen bir duygusal süreç. Yani düşünmeyle birlikte duygusal bir süreç. Tabii bu duygusal süreç aslında davranışı da etkiler. Yani ben onu uzanıp otomatik bir şekilde kutuyu açıp oradan bir çikolata yemek yerine, eğer tereddüt hissediyorsam ya kilo alırım şu an yemeyeyim gibi bir düşünceyle birlikte, o zaman belki de davranışı gerçekleştirmem. Ama başka bir düşünce olursa, ya boş ver ne olacak, bir taneden bir şey çıkmaz gibi bir düşünce, o zaman da uzanır oradan alır o çikolatayı, evet, yersiniz gibi.
Burada da irade devreye giriyor tabii. Seçim hakkı bize ait. Yersem,
o işte bir düşünce, düşünsel süreç aslında. Yani şunu demek istiyorum. Sizi ona yönelmeyi zorlayan istekle, biyolojik dürtüyle ve hissettiğiniz düşünceyle bağlantılı o duyguyla, tereddüt, kaygı, ne kadar dürtü yüksekse, tabii o kaygıya rağmen davranışı yapma olasılığı o kadar fazla olur. Bizim bedensel duyularımız, isteklerimiz, motivasyonlarımız, dürtülerimiz, duygusal sistemimiz, düşünsel sistemimiz, algılarımız ve davranışlar bütünlüklü bir süreç. Ve bu süreçte her bir parametre birbirini etkiliyor. Mesela belli duygular, düşünceyle bağlantılı olarak ortaya çıkan belli duygular, örneğin belli davranışsal tepkilere yol açar, daha önce konuştuğumuz gibi. Diyelim siz işte benimle randevulaştınız, arkadaşız efendim ve gelmediniz ve bir başka birisi dedi ki bana, ya işte hani arkadaşını ben gördüm, işte biriyle sohbet ediyordu yolda. Bunu duyduğumda o zaman öfkelenirim. Mesela niye? İşte gelebilecekken orada durmuş sohbet ediyor. Beni adam yerine koymuyor. Arkasından telefonu açıp işte sen ne biçim adamsın, ben burada bekliyorum yarım saattir, neredesin diye risk alıcı böyle bağıra çağıra bir şeyler söyleyebilirim otomatik olarak.
Evet.
Ama mesela o da dese ki ya arkadaşım işte babası vefat etmiş, ben de orada onu söyledi, ona hani ne bileyim bir taziye konuşması yapıyorduk, onun için geciktim. O zaman ne olur? Hemen değerlendirme de değişir. Ha işte olağanüstü bir durum, dolayısıyla gecikmesi mümkündür. O zaman da ne olur? Hemen öfke de azalır ve ne yaparım? İşte ya kusura bakma, ben de keyfi bir şekilde oldu zannetmiştim, çıkıştım, ayıp oldu, özür dilerim derim. Şimdi dikkat ederseniz bütün algı, düşünce, duygu, bu sistem hep birbiriyle koordineli şekilde çalışıyor. Belli bir parçasında ahenksizlik olduğunda sistem sorun üretmeye başlar. Yani sistem aslında güzel bir sistem doğru çalıştığında, ama tabii problem bir şekilde çalışırsa da sorun üretebilir. Hı hı.
Kıymetli hocam, süremizin de sonuna geldik. Şöyle güzel bir sözle karşılaştım. Ünlü düşünür Ralph Waldo Emerson'ın, bir adam gün boyunca düşündüklerinin toplamıdır diyor. Ve çok Pascal doğru. Da şöyle diyor, bir adamın büyüklüğü düşüncelerinin gücünde yatar.
Evet, evet. Özellikle insan için öyle, ama tabii daha sonra davranışı da konuşacağız. Davranışa dönüşmedikçe de sadece düşünmenin bir önemi olmadığından o zaman bahsedeceğiz.
Yani düşünceler mutlaka davranışlara dönüşmeli. O zaman değer kazanıyor, değil mi?
Evet. Evet.
Peki. İnşallah haftaya buradan devam edelim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Rica ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar bizlerle birlikteydi. Bu hafta kendisiyle düşünceleri konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
gelsin şu dağlara gideyim. Bahar gelsin şu dağlara gideyim. Belki derdimize çare bir çiçek toplayıp devşirip derman edeyim. Açılan yaramı sara bir çiçek toplayıp devşirip derman edeyim. Açılan yaramı sara bir çiçek. Açılan yaramı sara bir çiçek. Karataş dağla geyik sesi var. Karataş dağla geyik sesi var. O geyiğin ıssız taşta nesi var? Kavalın bir acı inlemesi var. Çobanı düşürmüş zara bir çiçek. Kavalın bir acı inlemesi var. Çobanı düşürmüş zara bir çiçek. Çobanı düşürmüş zara bir çiçek. Bende bir aşığım Reyhani adı. Bende bir aşığım Reyhani adı. Sorun çiçeklere az mı ağladım? Benim tabiattan bir tek muradım. Götüreyim nazlı yare bir çiçek. Benim tabiattan bir tek muradım. Götüreyim nazlı yare bir çiçek. Götüreyim nazlı yare bir çiçek.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizle devam ediyor. Efendim, şu anda telefon attığımızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın var. Sayın Aydın, merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Sizin aracılığınızla bütün dinleyicilerimize en kalbi duygularımızla muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Günümüz günümüzden âlâ olsun efendim. Mustafa Bey.
Teşekkürler kıymetli hocam. Sizinle Anadolu'nun manevi mimarlarını, değerlerini konuşuyoruz. Bugün de Aşık Reyhani'yi konuşacağız. Ancak ona geçmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ülkemizin yetiştirdiği önemli ilim insanlarından Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Profesör Doktor Teoman Duralı hocamız vefat etti. 74 yaşındaydı. Kendisine Allah'tan rahmet, aziz milletimize de başsağlığı diliyoruz.
Allah gani gani rahmet etsin. Teoman hocanın şu cümleleri hakikaten bizim yol gösterici olması lazım, bu cümleler bize. Şöyle diyor Mustafa Bey, diyor ki ilkokuldan profesörlüğüme kadar bütün eğitimimi bu ülkede aldım. Birilerinin Oxford, Sorbonne mezunu olmakla övündüğü bir süreçte ben her şeyimle bu ülkenin imkanlarıyla ilerledim. Ben bu ülkenin sermayesiyim ve bu sermayenin karşılığı olarak da ülkeme bir görev borcu var. Borcum var. Bu da güven borcu ve görev borcu. Hayatta en hakiki mürşit ilim değildir aslında diyor. Güvendir. gençliğin verdiği zıpçıklıkla Kanada'da üniversiteden gelen bir davet üzerine oraya gidecektim. Babam bana dedi ki, sen bu ülkenin imkanlarıyla bu noktaya geldin. Ülkene olan borcunu ödedin mi ki gidip başka bir ülkenin sermayesi olup oraya hizmet edeceksin? Önce bir utanmayı öğren ve utan bakalım. Ondan sonra ne yapacaksan karar ver. Ben utanmaya o gün başladım. O günden sonra da utanmam hep artarak devam etti.
Evet.
Demek ki bizim bir ülkemiz var. Bu Türkiye Cumhuriyeti. Burada doğduk, burada büyüdük, buranın havasını aldık, buranın suyunu içtik. Ve bin yıldır bu Anadolu topraklarını, bu mübarek toprakları bize bırakan şühedamız var, şehitlerimiz var, ecdadımız var. Hepsinin hayalleri vardı, hepsinin gelecekleri vardı. Çanakkale'de, Yemen'de, Galicia'da, Trablusgarp'ta, Kutulamara'da, Sarıkamış'ta kimisi 20, kimisi 21, kimisi 19 yaşında genç delikanlılar gözlerini budaktan esirgemeden vatan için, millet için, namus için ve bizler için, gelecekteki torunları için gözlerini hiç kırpmadan şehadete yürüdüler ve bu mübarek vatan topraklarını bize bıraktılar. İşte bu vatan topraklarının yetiştirdiği en önemli şahitlerden biri olan Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı hocamıza da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Bu şahıslar, işte bugün Reyhani'yi konuşacağız, Reyhani'nin ölüm yıl dönümü, bunlar bize kendi havamızı yaşatan insanlar.
Evet.
Biz başka havaları yaşamayacağız, biz kendi havamızı yaşayacağız. Bu havamız da milli ve yerli bir havadır. Bu hava da bizi biz yapan değerlerin toplanmış, mütemmim cüz olmuş halidir, ahvalidir.
Sayın Hocam, 2021 yılında adeta bir yaprak dökümü yaşıyoruz.
Evet.
Doğan Cüceloğlu Hoca, Mehmet Genç Hoca, Sezai Karakoç Üstad ve son olarak Profesör Doktor Teoman Duralı'yı kaybettik.
Geçen hafta da Sezai Karakoç'u kaybettik.
Evet. Hani diyor ya şair, o güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler. Bizi bıraktılar. Biz garip kaldık, yetim kaldık.
Şöyle inşallah arıyoruz. Garip ve yetim kalmayacağız. Çünkü bir Sezai Karakoç gider, bin Karakoç gelir. Bir
İnşallah.
Yunus gider, bin Yunus gelir. Bir Teoman Duralı gider, bin Teoman Duralı gelir. Ben bu kanaatteyim. Onun için ümidimizi hiç yetiştirmeyeceğiz. Biz geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi en iyi bir şekilde ne yapacağız? Eğiteceğiz.
İnşallah.
Yoksa bu memleketten, bu mübarek topraklardan Teoman Duralılar, Sezai Karakoçlar eksik olmaz.
Her birine tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Evet kıymetli hocam, Erzurumlu halk ozanı Aşık Yaşar Reyhani. Sizinle bugün kendisini konuşacağız. Merak ediyoruz, Aşık Reyhani kimdir?
Evet, Aşık Reyhani. Diyor ki Reyhani, Reyhaniyim yorulmazdım. Hiç kimseye dalılmazdım. Balta değse kırılmazdım. Kendi dalım kırdı beni. Aslında kendi dalı onu kırmıştı. Çünkü o bu toprakların yetiştirmiş olduğu aşıklık geleneğinde 20. ve 21. yüzyılın Karacaoğlan olarak nitelendiriliyordu. Reyhani 36 yılının Erzurum ilinin Hasankale ilçesinin Alvar köyünde dünyaya geldi. Ve Reyhani'de bir rüzgar esti. Öyle bir rüzgardı ki bu aşıklık rüzgarıydı. Reyhani rüyasında bade içerek ve daha sonra mahlasını Alvar imamı Hacı Muhammed Lütfü Efe'den aldı. Reyhani'yi o günün aşıklarından nihane etkiledi. Onlar aşıkların meclislerinde, köy hocalarının rıhleyi tedrislerinde yetişerek bir gönül açtılar. Bir gönül coğrafyasını, geçmişten gelen kadim kültürümüz aşıklık geleneğine adım attılar. Reyhani de bu geleneğin en önemli temsilcisidir. Reyhani sırf Türkiye'de Türkiye Türklerini ve Türk aşıklık geleneğini temsil etmedi. Avrupa'nın birçok ülkesinde ve o ülkelerin vilayetlerinde ta Amerika'ya kadar geleneği taşıdı. Hatta Aşık Yaşar Reyhani'ye Amerika'da Michigan Üniversitesi'nde Fahri Öğretmenlik Belgesi bile verildi. İran'dan Turan'a geleneğin en önemli temsilcisidir Aşık Reyhani. Reyhani'nin şiirlerinde işlemediği bir konu yoktur. Bahardan sevgiliye, sevgiliden rüzgara, rüzgardan Cenab-ı Hakk'a bütün maddi ve manevi değerleri Reyhani'nin şiirlerinde görürüz Mustafa Hocam. Reyhani hicivi de ağıt, hicir sanatını da çok iyi kullanırdı. Mesela Reyhani'nin bir paradır şiiri var. Bakın parayı nasıl hicvediyor. Diyor ki Her nereye gittim, nasıl ettimse baktım başta gelen paradır. Tellalın yanına sokuldum şöyle ağzındaki ilan paradır. Bir ölünün cemaati az ise mutlak parası yok harçlığı kısa. Bir ölünün cemaati çok ise ölen insan değil ölen paradır.
Evet.
İşte fakiri bilirim hep hilafta bulunur, camide de arka safta bulunur. İmamın sağında kılan paradır. İşte hakimi savcıya kaş göz ettiren avukattaki bir plan paradır. 4 yılda bizim köylere oy diye diye gelen paradır. Keloğlan'a saçlı kız mı verirler? Paşanın kızını alan paradır. Ama en sonunda bakın çuvaldızı kendine batırır. Der ki unutmayın bu sazı çalan da paradır. Reyhani parayı
şey
işte. Bu sosyal olayları
evet.
En güzel bir biçimde, en dokunaklı bir biçimde, en estetik şekilde, uslupta irdeleyen aşıklık geleneğinin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Mesela Reyhani'de sevgili, Reyhani sevdiğini nasıl değil mi tasvir eder? Der ki, dağı bilir, bağı bilmez sevdiğim, gülüp oynamayı bilmez sevdiğim, esas kolonyayı bilmez sevdiğim, üzerinden tezek kokanım ahah, pınardan gelirken ayağı kayar, ırkılıp düşünce kaderden sayar, iplik düğleyerek günlerin sayar, direklere çivi çakanım ahah, tarak aldım saçın örmeyi bilmez, sürme aldım göze çekmeyi bilmez, çalar saat aldım kurmayı bilmez, horozun sesiyle kalkanım ahah, bu dert Reyhani'yi yer bitirir, ya bugün ya yarın alır götürür, belki şimdi tandır yakmış oturur, dumanı bacadan çıkanım ahah diyor. Reyhani bunu Almanya'da Anadolu'daki sevgilisine, eşine ve Anadolu kadınının o dik duruşuna, yani şahsiyeti dişiliğinden önce gelen şahsiyetli Anadolu kadınını işlemektedir. Reyhani bir rüzgarla bakın Cenab-ı Hakk'a nasıl haber gönderir? Aşıklığın bütün sanatları ve hünerleri Reyhani'de vardır. Mütemmim cüz olmuştur adeta. Al bu haberi mi esen rüzgar diyor. Gökleri direksiz Kur'an'a götür. 6 günde var eyledi dünyayı pazar günü temel Kur'an'a götür. Şevketle efendim sultanı vezir nerede Allah desen orada hazır. Sen gönülden çağır yetişir Hızır düşkünler darına erene götür. Reyhaniyim derdim yüceden yüce. Bilmem kitap etsem olur mu hece, kara her içinde kara karınca, karanlık gecede görene götür. Adeta rüzgarla Cenab-ı Hakk'a haber göndermiştir. Karanlık gecede görene götür demektedir. Karanlık gecede hiç şüphesiz, karanlık gecede kara taşın altında, kara karıncanın yürümesini işiten, bizleri yoktan var eden, karıncayı da yoktan var eden, alemleri de yoktan var eden Cenab-ı Hak'tır. Reyhani bu biçimde, bu üslupta en güzel şekilde şiirlerini işlemektedir. Mesela Reyhani Erzurumludur. Sırf Erzurum'un kart viziti değildir Reyhani. Anadolu'nun da kart vizitidir. Mustafa Bey, saygıdeğer dinleyicilerimiz, muhakkak ki milletler büyük oğullarıyla yaşar. Milletleri millet yapan onların önde gelen sanatkarlarıdır, edebiyatçılarıdır, şairleridir, mütefekkirleridir, münevverleridir.
Hı hı.
İşte Reyhani de bizim münevverlerimizden ve kanaat önderlerimizdendir. Halkın duygularını, düşüncelerini en güzel bir şekilde dile getiren, o aşıklık geleneğinin bütün lezzetini bize tattıran aşıklardandır. 1950'de 60'da Almanya'ya göç eden ve Almanya'ya ekmek parası için Anadolu'daki eşini, çoluğunu, çocuğunu geçindirmek için göç eden Almancı ailelerin dramını da en güzel Reyhani dile getirmektedir. Reyhani kendi bulunduğu bölgesinin Erzurumlu insanına Dadaş ismi verilmekte biliyorsunuz Mustafa Bey. Dadaş'ı tarif ederken bakın ne diyor? Dadaş kaderine razı, doğunun seher yıldızı, ölürse şehit, kalırsa gazi. İşte Dadaş bu demektir diyor. Reyhani dünyanın geçiciliğini de şiirlerinde en güzel bir biçimde dile getiriyor. Bakın siz demin biraz evvel bir şeyler söylediniz. Dediniz ki adeta bir yaprak dökümünü yaşıyoruz. Bu Covid'den dolayı da 2 yılın içerisinde bütün saygıdeğer dinleyicilerimizin de akrabalarından, tanıdıklarından, komşularından bu dünya, Sezai Karakoç'un ifadesiyle dünya sürgününü tamamlayıp ebedi yurda giden yüzlerce, binlerce vatandaşımız var, insanımız var, kardeşimiz var. Reyhani dünyanın geçiciliğini de bakın bir şiirinde ne de güzel özetliyor. Diyor ki, dünya varlığını hayal ederken iki taş bir mezar örmüş kara yer, ağaylan hizmetkar yan yana yatar, ne asıl ne nesil sormuş kara yer, reyhani farkı ne az ile çoğun, İkisi de bir olur var ile yoğun, mezar bir tarladır insanlar tohum, sırası geldikçe sürmüş kara yer. Kara yer böyledir, dünyanın geçiciliği böyledir. Adeta o kara yer insanları yer. Ama o tabi yaratılışın muştusudur. İnsanın özüne, yaratıldığı toprağa özüne dönmesi ve daha sonra mahşere dirilmesidir. Ve Reyhani'de bir diğer dörtlüğünde de insanların iyilik yapması gerektiğini, iyilikten daha güzel bir yol olmadığını ve iyiliğin ancak eserin kalacağını şu dörtlüğünde şöyle belirtir. Reyhani, iyilik yap o kalır destan, bir günde toprağı verirler üstten, varlığın kefendir, evin kabristan, nöbetçin iki taş bir mezar olur. Öyle değil midir?
Evet.
Ne kadar varın olursa olsun, en nihayetinde varlığın kefendir, evinde kabristandır, nöbetçin de ne kameralara, ne alarmlara değil mi, ne nöbetçilere, ne güvenliklere artık ihtiyaç yoktur. Senin artık nöbetçin kim olursan ol, iki taş bir mezar olmuştur. Reyhani'nin şiirleri böyledir. Bakarsın bahar gelir, baharın gelişine, o baharın gelişiyle birlikte insanların muştusunu ve sevgiliye kavuşunusunu da şöyle ifade eder. Der ki, bahar gelsin şu dağlara gidelim, belki derdimize çare bir çiçek, toplayıp devşirip derman edelim, götürelim nazlı yara bir çiçek. Ben de bir aşığam Reyhani adım, sorun çiçeklere az mı ağladım, benim tabiattan tek bir muradım, götüreyim nazlı yara bir çiçek. O bahar türküsüyle Reyhani nazlı yara bir çiçek götürmektedir.
Evet, o kadar güzel söylemiş ki ben de bir şiirine rastladım. Şöyle diyor, müsaade ederseniz onu sizinle ve dinleyicilerimizle paylaşayım. Söyleyin adlı şiiri. Beni sizden sorarlarsa dostlarım, bir Reyhani geldi gitti söyleyin. Hayatı çileli muradı yarım, heder etti ah tüketti söyleyin. Aldı kırık sazı kapıdan çıktı, ağlar gözlerle gülerek baktı. Dağın ufuğunda bir akşam vakti, güneşle beraber battı söyleyin. Ara sıra sazı verdik destine, name yazdı yarenine dostuna. Ceketini yorgan ettik üstüne, kolu yastık oldu yattı söyleyin. Bir duvara yaslamıştı yanını, sılasına çevirmişti yönünü. Gurbet elde hasret yaktı canını, sitem vurdu, dert çürüttü söyleyin. Aşık Reyhani'ymiş kıldı ahuzar, dolaştı alemi diyar be diyar. Parça parça etmiş bir deli rüzgar, yaşı yağmur, göz buluttu söyleyin. Ne kadar güzel yazmış.
Evet. Aynen öyle, ahı masumanı geçti,
evet.
Akrep Diyarbakır vanı geçti, akrep yelkovanı geçti, kim tersine kurdu beni diyor. Reyhaniyim yorulmazdım, hiç kimseye darılmazdım, balta değse kırılmazdım, kendi dalım kırdı beni diyor. Reyhani Erzurum'dan giderken kara suya gidirem diye bir türkü söyler. Der ki, öz canımdan çok sevdiğim Erzurum, 40 yıllık emeğimi töktüm güdirem. Selam olsun Abadil Ecdada, Abdurrahman Gazi Habib Baba'ya. Reyhani gözyaşları içerisinde gurbet ile gitmiş, Bursa'ya taşınmış. Tabi Erzurum ve Bursa 5 şehirde anlatılan 5 önemli şehirlerden biri. Birisi, hepsi, ikisi de başkentlik yapmış. Hı-hı. Adeta birisi şehirlerin dervişi, bir diğeri şehirlerin evliyası. Birinde Palandöken var, birinde Uludağ var. Palandöken'den Uludağ'a başlayan yolculuk 2006 yılının 10 Aralık'ında Bursa'da son bulur ve Reyhani Bursa'da Hakk'a göçer. Bugün Reyhani'nin sevgisi sırf sevenlerin gönlünde değil, Türk edebiyatını, Türk kültürünü araştıran, Türk şiir geleneğini, Türk irfan geleneğini araştıran bütün araştırmacılar tarafından Reyhani'nin şiirleri incelenmektedir. Reyhani hakkında 10 ayrı kitap yapılmış, müstakil kitap. Bunun yanı sıra 7 tane lisans tezi, 3 yüksek lisans tezi yapılmış. Ve Reyhani hakkında Anadolu'nun her bir tarafında geceler düzenlenmekte. Erzurum'da ve Bursa'da Reyhani adına okullar, caddeler, sokaklar ve parklar bulunmakta. Bu da bizim Necip milletimizin geçmiş değerlerine ne kadar önem verdiğinin göstergesi. Tabii sırf biz aşıklarımızı, ozanlarımızı, şairlerimizi, yazarlarımızı öldükten sonra onlara kıymet vermeyelim. Onlar sağlığında da ne yapalım? Onların devamlı yanında olalım. Maddi destekten ziyade o şahıslara manevi destek vermeyi kendimize hedef edinelim, şiar edinelim. Bu vesileyle de siz de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak bize hem geçmiş değerlerimizi hem günümüzde yaşayan önemli şahsiyetleri anlatma fırsatını verdiniz. Bu fırsattan dolayı da sizlere hasreten teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah. Aşık Reyhani'ye aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan Üniversitesi'nde katıldığı bir konferanstan sonra Fahri Öğretmenlik unvanı da verilmiş ve 10 Aralık 2006 tarihinde aramızdan ayrılmış.
Hakk'a Allah'tan rahmet yürümüş. Diliyoruz. O Reyhani'nin mezarında da şu yazar, der ki ey Reyhani hep düşündün dünyada han olmayı, hiç aklına getirmedin bir kabristan olmayı. İstemem sensiz efendim tahta sultan olmayı. Ben medeni bir köleyim, yanında öle beni. Aslında bizi tarif ediyor. Biz de sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. Dünyayı bir hana benzetirler aşıklar, arifler. Bizleri de aslında yolcuya benzetirler. Ama biz yolcu olmayı bir tarafa bıraktık da sanki hancı olarak bu dünyayı hiç terk etmeyecekmişiz gibi. Hanın sahibi olarak görüyoruz. Asıl mesele burada başlıyor. Mesele burada kilitleniyor. Hancı değil de yolcu olduğumuzu hiçbir zaman unutmasak hedefe varacağız. Onun için bu şiirler bize öğretici üslupta yazılan, bize yön gösteren, yön veren, bizim ufkumuzu belirleyen önemli şiirlerimizdir. Çünkü halk şiiridir. Bu halk şiirinin müellifleri irticalen söyleyen ve atışma yapabilen aşıkları da hiçbir zaman unutmayalım. Evet. Aşıklık bir Allah vergisidir. Rahmetli Aşık Mevlüt İhsan'ın ifadesiyle diyor ki Mustafa Bey, sorma aşıklara kimin nesidir? Aşıklık Mevla'nın hediyesidir. Ruhun arzusudur, kalbin sesidir. Ne ölçen hisseder, ne tartan anlar.
Evet, bu güzel
ölçen
sözlerle
demez, tartan da anlayamaz. Cenab-ı Hakk'ın vergisidir. Bir okulu yoktur. Usta çırak ilişkisiyle gelişir. Ama tam manasıyla bir ilahi vergidir.
Evet.
Mesela klasik şairler olsun, yeni dönem şairler olsun, bunlar şiirlerini düşünerek yazarlar. Bir hafta, 10 gün, 15 gün, aylarca. Ama aşığa bir ilham eser, bir rüzgar eser. Aşık hemen onu irticalen söyler. Ve aynı zamanda da aynı ayak etrafında, kafiye etrafında atışmalar yapabilen kişiler de aşıklardır.
Evet. Sayın Aydın, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben size teşekkür ediyorum. Rabbim Aşık Reyhani başta olmak üzere geçmiş aşıklarımıza ve şairlerimize rahmet eylesin. Ve yeni aşıklarımızın, genç aşıklarımızın da önü açık olsun. Şunu Necip milletimiz unutmasın. Türk milletinin olduğu her yerde, her coğrafyada aşıkların sesi susmayacak. Aşıklar devam edecek. Bugün bazıları diyor ki aşıklar bitti, aşıklık bitmeyecek. Her vilayetimizde genç aşıklarımızı görmekteyiz. Hem de çok başarılı, yetenekliler. İrticalen söyleme güçleri, kabiliyetlerinin yanı sıra çok güçlü de atışmalar icra ediyorlar.
Evet, aşıklar ölmezler. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikteydi. Bugün Erzurumlu halk ozanı Aşık Yaşar Reyhani'nin hayatını, eserlerini konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.